چشمی جهان.
Merhaba değerli dinleyiciler, bir Çeşme Cihan programıyla birlikte yine sizlerleyiz. Hoş geldiniz diyelim. Yine Türkiye'yi, bölgemizi ve dünyayı konuşacağız. Ben Kudret Bülbül, İlyas Balcı, Arzu Yaman ve Murat Baran ile birlikte bu programı sunuyoruz. Teknik Masa'da Recep Özden bizlere katkı sunuyor. Başlarken hemen belirtelim. Bizi TürkiyenSesiRadyosu.com adresinden de dinleyebilirsiniz. Bugün sizlerle Suriye'deki son gelişmeleri değerlendireceğiz. Konuğumuz SETA Dış Politika Direktörlüğü'nden araştırmacı Can Acun. Can Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
Programa başlarken sosyal medya adresimizi paylaşalım. Bizi çeşmecihan.tr Twitter adresinden takip edebilir. Gelecek programlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca kudretbulbul.trt@gmail.com adresine mail göndererek bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Can Bey isterseniz önce biraz sizi tanıyarak evet. Başlayalım.
Peki öncelikle tabii teşekkür ediyorum davetiniz için. İsmim Can Acun. SETA Dış Politika Direktörlüğü'nde araştırmacı olarak görev yapıyorum. Çok uzun bir süredir Orta Doğu özelinde de Mısır, Irak ve Suriye gibi ülkeler üzerine çalışıyorum. Uzun bir süre yine Mısır'da ikame ettim. Orada SETA Kahire ofisinin kurucuları içerisinde yer aldım.
Ne kadar kaldınız orada?
Yaklaşık 3 yıl kadar. Tüm bu devrim sürecinden darbe ve darbeden belli bir süre.
Bir programda belki oradaki anılarınızı paylaşmak da gerekebilir.
Neden olmasın tabii orada.
Evet.
Bir deneyim yaşadık. Darbe sırasında oradaydım. Tabii belli bir süre sonra yoğun baskılar neticesinde dönmek durumunda kaldım. Ankara'da şu anda ikame ediyorum ve uzun bir zamandır da ifade ettiğim gibi Irak ve Suriye çalışıyorum. Çatışma dinamikleri üzerine. Burada ki devlet dışı silahlı aktörler, terör yapılanmaları bunları değerlendirmeye çalışıp ilgili raporlar kaleme alıyoruz. Tabii bir think tankçi olarak faaliyet yürütüyoruz. Akademisyenlerden bir yönüyle daha farklı sahaya daha fazla dokunan sahadaki gelişmeleri siyasi kararcılara aktarmaya çalışıyoruz. Bu şekilde özetleyebilirim.
Yaptığınızı biliyorum ve çok değerli buluyorum. Çünkü ben de eski bir SETA çalışanıyım. Yıllar önce biz de o süreçten geçmiştik. Bu hafta, geçen haftaki Tahran zirvesini konuşacağız. Biliyorsunuz evet. Siz de yakından izlemişsinizdir. Türkiye, İran ve Rusya devlet başkanları bir araya gelerek özelde İdlib ama genelde Suriye'yi değerlendirdiler. Evet. Bunun üzerine konuşacağız. Ama tabii 160 ülkeden dinleyicilerimiz belki bu konuyu bizim kadar yakından takip edemiyor olabilirler. Bizim kadar yakından bilmiyor olabilirler. İsterseniz bu süreci biraz özetleyelim. Evet. Suriye'de bu aşamaya nasıl gelindi?
Evet. Tabii mesela aslında Arap Baharı'nın Suriye yansımasıyla malum gelişmeler yaşanmaya başlandı. O dönemde diktatöryal, otokratik rejimlere karşı tüm Arap dünyasında bir halk hareketlenmesi oldu. Mısır, Tunus gibi ülkeler bunun ilk başta başlangıç yeriydi. Ama adeta domine etkisiyle Suriye gibi bölgeye de olaylar bir şekilde yansımaya başladı. Ama tabii Suriye'nin kendine ait farklı bir doğası vardı. Burada da bir Nusayri azınlık rejiminin ülkede uzun bir süredir işte Baba Esad'ın darbeyle iktidara gelmesi ardından görevi oğlunun devri aldığı bir diktatöryal azınlık rejimi söz konusuydu Suriye'de ve buna karşı genelde de Sünni Arapların öncelik ettiği, yine Sünni Kürtlerin dahil olduğu bir halk devrimi, ayaklanması söz konusuydu. Ama ne yazık ki süreç bir iç savaşa doğru adım adım yönelmeye başladı. Burada özellikle bölge ülkelerinin dahil olması, İran'ın rejimin yanında yer alması, devrim muhafızlarının ve ilgili Şii milis güçlerin bölgeye nakledilmesi, Rusya gibi büyük bir ülkenin Esed rejimini desteklemesi meseleyi önce bir bölgesel soruna, bölgesel güç mücadelesine ardından da küresel bir güç mücadelesine evirdi. Türkiye gibi ülkeler, Batı ülkeleri, Körfez ülkeleri başta olmak üzere Suriye muhalefetini desteklerken az önce ettiğim gibi İran ve Rusya gibi ülkeler ise Esed rejimini destekledi. Bu süreç iç savaş tabii ciddi bir insani maliyet ve krize neden oldu. DAEŞ gibi terör örgütleri, radikal yapılanmalar, bunu istismar ettiler, yaşanan kaos ülkede belli alanlarda egemenlik kurdular. PKK Suriye'nin, PKK'nın Suriye örgütlenmesi, PYD-YPG durumu fırsata çevirerek önce Esed rejimiyle ardından Amerika Birleşik Devletleri bir angajman kurdu ve farklı bir denklem oluştu. Amerika Birleşik Devletleri ise DAEŞ gibi örgütlerin ortaya çıkması ve Suriye muhalefetinin doğasının adım adım seküler bir yapı olmaktan ziyade İslami bir karakterde bürünmesiyle Suriye'de ciddi bir pozisyon değişikliğine gitti ve Suriye muhalifleri desteklemektense DAEŞ'le mücadeleyi merkeze alan ve PKK ile angajmana dayanan yeni bir politika izledi. Batılı ülkelerin, Körfez ülkelerin Suriye muhalefetini desteklemekten vazgeçtiklerini gördük. Sürecin başında muhalifleri askeri bir şekilde de destekleyip cesaretlendiren ülkeler bir anda pozisyon değiştirdiler ve asimetrik bir denge oluştu. Tabii Türkiye'de bu yeni duruma yanıt vermek durumunda kaldı. Bir yandan PKK'nın kuzeyde etkinlik alanını artırması, diğer yandan muhaliflerin askeri olarak adım adım elimine edilmeye başlaması ve Türkiye'ye yönelen tabii mülteci krizi Türkiye'nin kendi pozisyonunu revize etmesini beraberine getirdi ve bu süreçte Rusya ile Türkiye arasında ilişkilerin iyileşmesi ve normalleşmesi çerçevesinde de Aslana sürecini hayata geçirdik. Türkiye'nin temel bazı öncelikleri vardı Suriye'de. Bir insani krizin dindirilmesi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesi ve PKK gibi, DAEŞ gibi terör örgütlerinin elimine edileceği bir siyasal yeni denklem. Bunun için Rusya ile belli anlamda ortak noktalarda buluştuğunu düşündü. Hamleler yaptı. Aslana süreci ciddi anlamda ivme de kazandı. İşte son Tahran'da yapılan görüşmelerde Aslana sürecinin liderler zirvesi ayaklarından bir tanesiydi. Ama ne yazık ki süreç içerisinde gerek Rusya'nın gerek İran'ın ve onunla birlikte tabi hareket eden sahada rejimin Aslana sürecinin çok da iyi niyeti el almadıklarını, bunu bir şekilde istismar ederek muhaliflerin elinde bulundurdukları Doğu Guta, Dera gibi, Humus gibi bölgelerde muhalifleri asker olarak eliminetmek için fırsata çevirdiklerini gördük. Türkiye siyasal bir çözüm oluşturulabilmesi, ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve insani krizin dindirilmesi için adım atarken bu ülkeler ise oluşturduğu ittifaka bir şekilde savaşı tamamen kazanıp muhalifleri tamamen eliminetmeye yönelik bir adıma haline getirmek istediler. İdlib'e yönelik son askeri baskı da bunu detaylandırırız. Bu çerçevede gelişti ve
İsterseniz İdlib'e gelmişken İdlib'den devam edelim. Bugün de İstanbul'da bir toplantı yapılıyor ya da yapıldı. Türkiye'den Sayın İbrahim Kalın Başkanlığı'nda Rusya'dan, Almanya'dan ve Fransa'dan muadillerinin katıldığı bir değerlendirme yapıldı. Ama konu büyük ihtimalle Suriye'deki gelişmeler, özellikle de İdlib. İdlib niye bu kadar önemli diye sorsam?
Tabii İdlib çok önemli çünkü az önce de ifade etmeye çalıştım. Muhalifler Suriye'nin diğer bölgelerinde, Dara'da, Doğu Guta'da, Humus'ta, Kunetra gibi yerlerde askeri açıdan tamamen elimine edildiler ve topraksızlaştırıldılar. Şimdi İdlib son kale konumuna gelmiş durumda. Burada yaklaşık 3,5 milyon 4 milyon arasında sivil yaşıyor. Çok dar bir alanda 90 bine yakın silahlı muhalif unsurun olduğunu biliyoruz. Tabii dolayısıyla İdlib bu anlamda muhalifler adına da rejim adına da çok önemli. Yine Türkiye açısından çok önemli. Bir defa insani boyutuyla çok önemli. Burada yaşayan 4 milyon insanın geleceğini Türkiye çok önemsiyor. Olası bir askeri harekatta Türkiye yönelik yüz binlerce hatta milyonlarca insanın mülteci olma ihtimali söz konusu. Bu açıdan çok önemli. Keza Suriye'nin geleceğinde gerçekten siyasal bir çözüm üretilecekse gerek Astana gerek Cenevre süreçleri devam edecek. Bir yeni anayasa ve demokratik teamüller çerçevesinde bir seçimle bir çözüme ulaşılacaksa muhaliflerin elinde sahada hala kontrol ettikleri bir bölgenin, bir dayanak noktasının olması gerekiyor. Bu açıdan Suriye'nin geleceği çok önemli. Bunun ötesinde ise Türkiye'nin ulusal güvenliği ve terörle mücadele elbette. Malum Amerika Birleşik Devletleri PKK ile bir angajman kurduğunda Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin güney hattını tamamen kesecek şekilde bir terör kuşağı oluşturulması için yatırım yapıldı. Daha önce işte Afrin, Ayn al-Arab ve Haseki bölgesini sadece PKK kontrol ediyordu. Ama Amerikan verdiği destekle adım adım bu kantonlar arasında toprak bütünlüğünü sağlamaya çalıştı. Türkiye daha önce de darbe sürecinin hemen akabinde Fırat Kalkan Harekatı'nı gerçekleştirerek terör kuşağının oluşması için önemli bir darbe vurmuştu. Ardından ise malum Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin hedef alındı ve buradaki terör unsurlar da elimine edildi. Şimdi PKK ile rejim arasında yine İran'ın desteğiyle yeni bir angajman oluştu ve Afrin'i tekrar ele geçirmek adına İdlib Harekatı'nın bir fırsat olarak PKK görüyor. Dolayısıyla bu açıdan Türkiye için önemli. Bunun ötesinde ise eğer İdlib tamamen kaybedilirse Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine yönelik de yeni bir baskı süreci başlatılacak. Türkiye buradan da çıkartılmak istenecek. Bu da PKK'nın yeniden bir kuşak oluşturmak için önünü açabilecek bir hamle. Tüm bunlar bir araya geldiği zaman Türkiye açısından da Suriye'nin geleceği açısından da İdlib çok önemli bir yer teşkil ediyor diye düşünüyorum.
Son belirttiğiniz nokta son derece önemli gerçekten. Türkiye'nin orada bir terör kuşağı oluşmaması için elde ettiği kazanımların kazanımlardan geri çekilme gibi durum söz konusu olabilir.
Bu zirveyle ilgili isterseniz bir şey ekleyeyim. Buyurun. İzin verirseniz. Şimdi tabii Avrupa devletlerinin de içerisinde yer aldığı bir zirve düzenleniyor. Bu daha sonra liderler zirvesine de muhtemelen dönüşecek.
Fransa, Almanya.
Tabii, Fransa ve Almanya.
Rusya ve Türkiye. Niye İran yok burada?
Bu tabii İran biraz bu sürecin dışında. Çünkü bu sürecin yeniden inşası üzerine odaklanmış bir gelişme. Ve Amerika ve Şeritler'in İran'ı hedef aldığı bir dönemde, İran'ı tamamen denklem dışına etmeye çalıştığı bir dönemde, İran'ın buraya eklenmesi arzu edilmedi. Bu Türkiye'nin karşı olduğu bir şey değil ama anladığım kadarıyla Avrupa devletleri bunu çok tercih etmiyorlar.
Belki sonra konuşacağız. Bence de anlamlı bir durum. Çünkü evet. İran bölgede adeta rejimle özdeşleşmiş durumda. Pek çok yaptıklarıyla birlikte rejimin bütün günahını maalesef bünyesinde barındırıyor. Evet. Dolayısıyla bu anlamda masada olmamasının bir rasyonel karşılığı var.
Evet. Şu çok önemli. Tabii hani genel anlamda Suriye'deki krizi değerlendirirken şunu ifade etmeliydik aslında. Muazzam bir yıkım söz konusu. Evet. Yaklaşık 700-800 bine yakın yapılan çalışmalar insanın hayatını kaybettiğini bize gösteriyor. 1,5 milyona yakın insan yaralandı. Yaklaşık 6-7 milyon insan tamamen mülteci konumundayken yaklaşık 3-4 milyon insan ise Suriye içinde yerlerinden edildi. Ülkenin önemli bir kısmının tüm altyapısı tamamen yok edilmiş durumda. Hastaneler, okullar, ulaşım, elektrik altyapısı
çökmüş
durumda. Tamamen dış yardımlarla işte Esed rejimini, Rusya ve İran'ın yardımıyla ayakta tutulan bir rejim söz konusu. Şimdi tabii bu mülteci akını ve olası mülteci akını sadece Türkiye'yi değil birinci derecede Avrupa'yı da tehdit ediyor. Şu anda yüz binlerce Suriyeli Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde ikamet ediyor ve Avrupa'nın içerisinde birçok ülke birbiriyle mülteciler üzerinden bir mücadele içerisine girmiş durumda. Türkiye 3,5 milyondan fazla mülteciyi barındırırken Avrupa ülkeleri işte 50 bin kişi, 100 bin kişilik mültecilerle bile yüzleşmekten korkuyorlar ve bunlar kendi aralarında bir mücadeleye dönüşüyor.
Avusturya örneğinde olduğu gibi gerçekten Türkiye'nin özverisiyle kıyaslanınca komik. 50 bin kadar mülteci var bildiğim kadarıyla Avusturya'da. Şu anki iktidar sıfır mülteci politikasıyla iktidara geldi. Yani yok denecek kadar az mültecilere karşı bir söylem de iktidara elde eden bir Avusturya ile karşı karşıyayız.
Avrupa'da bu yükselen ırkçı siyasal akımlar yabancı düşmanlığını, mülteci karşıtlığını gittikçe popülist söylemlerle destekliyor ve Avrupa Birliği'nin geleceğini bile tehdit eder hale geldi bu mesele. İşte Türkiye ile yaptıkları mülteciler üzerine anlaşma belki Avrupa'yı bir süre bu anlamda dizginledi. Keza şimdi Libya üzerinden bir mülteci akını söz konusu.
Daha sonra soracaktım ama oraya da geldiği için bunu biraz konuşalım. Türkiye elbette insani bir görev olarak, ahlaki bir tutum olarak, İslami bir tutum olarak ülkesine gelen mültecilere ev sahipliği yapıyor. Bu gerçekten çok takdire şayan. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Avrupa'nın gittikçe içe kapandığı, içe kapanmasının ötesinde aşırı grupların, aşırı sağın, Nazi'yi çağrıştıracak grupların, faşizmi çağrıştıracak grupların iktidara geldiği bir ortamda Türkiye'nin böylesine milyonları kabul edebilmesi her türlü takdirin üzerinde. Elbette biz ev sahipliği yapalım. Ama biz Türkiye'den gitmek isteyenlere gerçekten engellemeli miyiz?
Yani
bize gelmek isteyenlere ev sahipliği yapalım ama bizden ayrılmak isteyenlere ne adına ısrarla Türkiye'de kalmalarını isteyelim.
Tabii bu siyasi bir tartışma konusu. Malum daha önceki hükümet döneminde Avrupa Birliği ile bir anlaşma yapıldı ve belli çerçevede bu anlaşma çerçevesinde Türkiye kendisi üzerinden Avrupa'ya yönelen mülteci akınını durdurmakla sorumlu kılındı. Avrupalı devletler ise Türkiye'de varlığını devam ettiren mültecilerle ilgili bu maliyet yükünü karşılamak üzere bir sorumluluk içerisindeydi. Ama Avrupa'nın da tam olarak bu sorumluluğu yerine getirmediğini de görüyoruz. Burada da maalesef bir gayri ahlakilik söz konusu. Evet. Tabii Türkiye şundan da endişe ediyordu. Yani evet Türkiye için bir yük muhakkak. Milyonlarca insanı hem sosyal hem ekonomik açıdan hem de siyasal açıdan iktidara bir maliyet üretiyor aslında. Ama bu insanların işte Akdeniz'de, Ege'de zor şartlarda kaçakçılar eliyle mülteci konumunda yer alması, yüzlerce binlerce çocuğun bu göç sırasında hayatını kaybetmesi Türkiye'nin yine az önce ifade ettiğiniz bu sorumluluklar çerçevesinde kabul etmek istemediği bir şeydi.
Maalesef.
Yani bu meseleyi Türkiye gerçekten iyi niyetle çözmek istiyordu ve Suriye krizini de eğer Avrupa'nın desteğiyle belli bir noktaya taşıyabilseydik, güvenli bölgeler oluşturabilseydik, Türkiye'de var olan Suriyelilere tekrar kendi vatanlarına, öz vatanlarına nakledilmesi ve onlara bir güvenlik şemsiyesi sağlanarak bu krizi azaltma noktasında adım atabilirdik. Tabii Türkiye'de belli çevreler bu Avrupa ile yapılan anlaşmayı eleştirdiler. Türkiye'nin bu anlamda Avrupa ile bu tarz bir anlaşma yapmasının bizim hem ulusal çıkarlarımıza aykırı olduğu düşüncesi var. Tabii bu tartışmalı bir konu. Bunun hem artı hem eksileri var. Dediğim evet. gibi iki perspektifle de değerlendirilebilir. Ama bir vaka var. Şu anda İdlib üzerinden yeniden bir mülteci akını ihtimali söz konusu. Suriye eğer inşa edilmezse, siyasal bir çözüm oluşturulamazsa bu mülteci meselesi Suriye temelli hem Türkiye'yi hem Avrupa devletlerini tehdit etmeye devam edecek. İşte bu bugünlerde Avrupa ülkeleriyle masaya oturmamız ve bir zirve gerçekleştirmemizin arkasında Avrupa'nın hassasiyetleri ve endişeleri de söz konusu. Bu şekilde
ben
değerlendirebiliriz.
Kişisel olarak yani Türkiye'den ayrılmak isteyenlerin Türkiye'de evet. tutulmasını çok rasyonel bulmuyorum. Evet. Yani insanlar Avrupa'ya gitmek istiyorlarsa Hı-hı. gidebilmeli.
Bunun açılmalı diyorsunuz.
Bunun yönü evet. açılmalı. Fakat sizin de işaret ettiğiniz bir başka boyut var. Avrupa'ya gitmek istedikleri takdirde işte ailen bebeklerin Hı-hı. dramı, Hı-hı. denizde tabii, boğulanların ve Avrupa'nın bütün sınırları kapatan yaklaşımı ortada olduğu için, gayri insani, gayri ahlaki tutumu ortada olduğu için böyle düşünmek, yani istedikleri ülkeye gidebilsin Hı-hı. demek, istedikleri şekilde ölebilsin demekle de eşdeğer bir durumla karşı karşıya kalınıyor. Bu durumda Türkiye'nin dışında çok fazla ülkede maalesef evet. Suriyelilere yönelik insani bir endişe taşımadığı için sorumluluk yine bize düşüyor galiba. Yine Avrupa'daki bir başka olumsuz gelişme, biraz bunun üzerine konuşalım. AB bünyesinde olası mültecilere karşı sınırlarda görevlendirmek üzere 10 bin kişilik bir silahlı ordu kurulması gündemde. Yani yine negatif bir yaklaşım. Yine insan hakları açısından değil, sorun açısından değil. Evet. Sadece kendi sınırlar açısından olaya bakan bir yaklaşım. Avrupa'da, kısmen Amerika'da adeta şöyle bir şey var. Suriyeliler ülkesinde ölürlerse ya da Türkiye'de kalırlarsa aslında hiçbir sorun yok.
Kesinlikle. İşte bu ne kadar Avrupa'nın her ne kadar değerler propagandası yaparak bunu bir siyasi araca dönüştürse de hakikatle yüzleştikleri zaman evet. bambaşka bir politika izlediklerini bize bir kez daha gösterdi. Yani Avrupa'nın ülkeler içerisinde farklı istisnalar var. Tutumlar açısından işte Almanya'nın görece daha bir olanak tanıdığı mültecilere gördük. Ama Balkan ülkeleri, İtalya gibi ülkelerin çok daha sert yaklaşımlar içerisinde olduğunu da gördük. Ama rakamlar artınca bir anda Avrupa içerisinde de farklı pozisyonlar yükseldi. Sağ söylem etkisiyle Schengen askıya alındı. Ülkeler sınırlarına tel örgüler çekmeye başladılar. Mülteciler tehdit edildi ve bir şekilde bu mülteci akını engellemek üzere adımlar atıldı. Keza İtalya gibi ülkelerde şimdi denizde kurtarılan mültecilerin kendi limanlarına ulaşması dahi engellenerek ölümlere neden oldu. Yine bazı Avrupalı devletlerin sahil güvenliklerinin mültecilere ait gemileri batırmaya çalıştıklarını gördük. Yunanların Ege Denizi'nde bu tarz faaliyetler içerisine girdiklerini gördük. Düşünebiliyor musunuz? İşte ailesiyle, çocuklarıyla bir botta Yunan adalarına sığınmaya çalışan mültecilerin gemileri sahil güvenlik botları tarafından ateş edilerek batırıldı.
Evet.
Bu bir katliam. İşte dünyanın gözü önünde Batı değerlerinin gerçeklikle ilişkisini maalesef, test eden evet. bir öğe. Bu son 10 bin kişilik silahlı ordu kurulması mültecilere karşı da bu bağlamda değerlendirilmesi gerekiyor. Keza bir şeyin de altını çizmek mesela gerekir. Önemli araştırmalar yapıldı. Binlerce mülteci çocuk Avrupa'da kayıp. Bunların önemli bir kısmının organ ticareti yapılmak üzere bazı çetevari yapılar tarafından kaçırıldığı ve öldürülerek organların ticareti yapıldığı biliniyor. Bu korkunç bir gerçek. Ne yazık ki işte bu Suriye meselesinin çözülmesi gerektiğinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neden bir ateşkes üretilmesi için bu kadar çaba sarf ettiğini, Türkiye'nin her şeye rağmen Rusya ve Aslan'la süreci bağlamında Rusya ve İran'la neden masaya oturduğunu bize gösteren bir gerçek. Suriye krizi devam ettiği sürece bir iç savaş ve iç savaşın ötesinde mevcut otokratik rejim, azınlık rejimi devam ettiği sürece bu insanlık dramları ne yazık ki yaşanmaya devam edecek. Dolayısıyla bir çözüm bulma azmiyetimiz söz konusu.
Bu söyledikleriniz bize de bir başka açıdan çok ciddi bir sorumluluk yüklüyor Can Bey. Türkiye'de terörle ilişkili birkaç gazeteci içeride tutuklu olduğu için
evet.
Avrupa'da, Amerika'da bunu çok yakından takip eden sivil toplum örgütleri var, düşünce kuruluşları var, rapor hazırlayan devlet kuruluşları var. Ama bahsettiğiniz konular ben de birkaç yerde görmüştüm. Gerçekten binlerce çocuğun nereye gittiğine evet. dair organ bağışı organla örgütlerine kaçakçılar için, tarafından evet. ya da farklı amaçlara değerlendirdiklerine dair çok evet. ağır iddialar var. Bunun ötesinde insanlar denizlerde boğulurken ülkelerin sadece endişesinin sınırlarını kapatmak olması başlı başına bir insan hakkı, başlı başına bir uluslararası hukukun ihlali değil midir?
Tabii, kesinlikle.
Bize düşen görev de ya da bizim de yapmadığımız şey de şu, maalesef bunları takip eden, bunları raporlayan ve bunu uluslararası ortamlarda, uluslararası topluma açık ve net bir şekilde sunan kuruluşlarımız yok.
Kesinlikle.
Öyle olmayınca da işte ne bileyim bizde ya da bazı ülkelerdeki küçücük şeyler dev aynasında görülebiliyor. Ama binlerce insan, yüz binlerce insan ölüme terk ediliyor ve ölüme terk edilmesi için de 10 bin kişilik adeta bir mekanizma kuruluyor. Çözüme yönelik değil, sürekli negatif bir yaklaşımla. Negatif yaklaşımda çözüm dışı arayışlar yapılıyor ama bunu dillendiren evet. Yok derecek kadar
yani
az.
Yani bu anlamda tabii hem var. Devlet kurumlarına hem de sivil topluma
ve üniversitelerin
üniversitelere ve bizim think tank kurumlarına büyük görev düşüyor. Bunları bilimsel yöntemlerle araştırıp raporlaştırıp dünya kamuoyuna kesinlikle sunmak ve Batı'nın kirlikli yüzünü, ahlak, gayri ahlaki yüzünü dünyaya ifşa etmek gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum.
Yani Avrupa'da da bunu gören ve gerçekten bizim yaptığımız bu eleştiri yapan çok sağduyulu insanlar var.
Var tabii, bunu da inkar etmek gerekiyor.
Tabii onlarla birlikte tabii devlet organları ya da kamu kuruluşları onların dediklerine çok itibar etmediği için sesleri çok görülmüyor, bilinmiyor ama başka kuruluşlar Türkiye'de ya da başka yerde bu tür çalışmalar yaparlarsa eminim bu sağduyulu insanlar da katkı vereceklerdir. İsterseniz yine Suriye'den devam edelim. Evet. İlk başta iyi hatırlıyorum 2012'deydi galiba. Hillary Clinton dönemin ABD Dışişleri Bakanı sürekli Türkiye'ye gelirdi. Niye hala Esad'la ilişkinizi kesmiyorsunuz, evet. Niye ilişkinizi sürdürüyorsunuz diye. Türkiye'ye adeta yol tutmuştu. Ama Türkiye ilişkisini kestikten sonra Nasrettin Hoca'nın fil hikayesi gibi baktı ki arkasında kimse yok. Öyle bir durumla karşıyayız.
Elbette Suriye çözümü halkı resmen ihanete uğradı bu anlamda.
Elbette çözümü konuşacağız ama artık Suriye bir Suriye meselesi olmaktan çıktı. Küresel aktörlerin çatışma alanına dönüştü. İsterseniz biraz burada tarafları ve tarafların pozisyonlarını konuşalım. İsrail, İran, Rusya, ABD eğer bir aktör olarak değerlendirilirse Avrupa Birliği.
Tabi burada Suriye içinde bazı yerel aktörler varken aynı zamanda bölgesel ve küresel aktörler de Suriye meselesine odaklanmış durumda. Adeta ülkeler bir vekaletler savaşı yürütüyor ve küresel güç mücadelesinin ne yazık ki Suriye ana sahası oldu ve bundan da en fazla Suriyelilerin kendileri ne yazık ki zarar görüyorlar. Büyük bu yıkımın arkasında aslında bu anlamda devletlerin bölgesel açıdan politikaları söz konusu. Tabii bir yanda rejim ve onu destekleyen ittifak ağı var. Az önce ifade etmiştik, bunlar Rusya ve İran temelde. Çin dışarıdan pasif destek veriyor diyebiliriz. Yine Rusya ve İran'la birlikte müzahir olan bazı uluslararası devletler de yine siyasal anlamda destek veriyor. Ama sahada askeri açıdan, ekonomik açıdan baktığımızda rejimin yanında Rusya ve İran'ın yer aldığını
Rusya
görüyoruz.
Rusya ve İran ne istiyor Can Bey Suriye'de?
Yani tabii burada Rusya
onlara
ve İran'ın aslında
çözüm nedir?
Birbirinden farklı, birbiriyle rekabet de ediyorlar ama temel amaçları Esed rejiminin ülkedeki tüm toprak kontrolünü sağlaması ve muhaliflere işte bir barış dayatılması ama yine rejimin, azınlık rejiminin varlığını devam ettirmesi. İran malum işte Irak'ın ve Afganistan'ın ABD tarafından işgal edilmesinden sonra jeopolitik açıdan geniş bir boşluk buldu ve burayı yayılmacı politikalarla değerlendirmeye çalıştı. Bir Şii hilali dediğimiz bir Şiileri de araçsallaştırarak onu bir kendi dış politika aracı haline getirerek geniş bir alanda nüfus sahibi olmak istedi. Tahran'dan işte Bağdat'a, oradan Şam'a, Şam'dan Beyrut'a kadar bir ağ, hatta Yemen'i de bunun hilalin içerisine dahil edebiliriz. Burayı yerel vekil unsurlarıyla, silahlı örgütlerle, işte Hizbullah gibi, Şii milisler gibi unsurlarla, Husiler gibi unsurlarla kontrol etmek istedi. Bunu hem bölge ülkelerine, körfez ülkelerine, hem İsrail'e hem Türkiye gibi ülkelere karşı kullanmak amacındaydı. Rusya'nın ise politikası daha farklı.
Orada belki tabii. Rusya'ya geçmeden İran'ın gerçekten bu yayılmacı politikasının bölge ülkelerinde bıraktığı izlenimlere, etkilere, bıraktığı mirasa biraz değinmekte fayda var. Siz de takip etmişsinizdir geçen hafta Irak'ta. Irak'ın en büyük ikinci kenti, yanlış bilmiyorsam Şiilerin yoğun olduğu bir kent olan Basra'da insanlar sokağa döküldü. İran karşıtı gösteriler yaptılar. Arzu edilmez tabii ama İran başkonsolosluğunu ateşe verdiler. Bu aslında Irak'ta bıraktıkları izlenim açısından son derece ibret verici almak isteyenler için. Keza Suriye'deki insanlar dünyanın öbür ucuna en ücra noktasına kadar mülteci olarak sığındılar, sığınma çabasındalar. İnsan hemen dibindeki Suriye hiçbir hemen dibindeki İran'a hiçbir Suriyeli gitmiyor. Bu durum aslında Suriyelilerin İran'ın mezhebi yoluna, komşuluk ilişkilerine ya da insanlık değerlerine dair hiçbir umut taşımadıklarının da bir göstergesi olsa gerek.
Ne yazık ki yani şunu ifade etmek gerekiyor aslında. İran İslam dünyasında ciddi bir sempatiye sahipti. Hizbullah gibi unsurlara verdiği destek, Hamas'a verdiği destek, onların İsrail'le olan mücadelesi ciddi anlamda takdir de topluyordu. Ancak işte Irak işgali, burada Afganistan işgalinde Amerika'nın yanında adeta yer alması, ardından mezhepçi politikalara ağırlık vererek Irak'ın kontrolünü ele geçirmek için Maliki gibi yönetimleri desteklemesi, doğrudan devrim muhafızlarının ve Kudüs güçlerinin sahada Sünnileri dışlayan politikalar üretmesi, DAEŞ gibi bir terör örgütünün Irak'ta neşet etmesini beraberinde getirdi. Keza Arap Baharı süreci başladığında İran Arap Baharı'nın desteklediğini, otokratik rejimlerin devrileceğini söylüyordu. Ama mesele Suriye uzanıp kendisinin müttefiki olan esir rejimini hedef alınca bir anda bunun bir batı komplosu olduğunu iddia ederek rejimin yanında yer aldı. Sadece siyasal destek vermedi. Doğrudan devrim muhafızları ve Kudüs güçleri, Şii milisler, Hizbullah'ın da süreci dahil olmasıyla savaşın bir parçası haline geldi. Ve bu durum yaşanan katliamlarda İran sorumluluğu net şekilde ortaya koyunca İslam dünyasının geri kalanındaki tüm sempatisini kaybettiği gibi bir öfkenin temsilcisi oldu. İran milyarlarca dolar para harcadı. Tüm enerjisini bu Irak, Suriye, Yemen'de yaşanan savaşlar için harcadı. Esed rejimi gibi cani bir rejimi desteklemek adına çok büyük fedakarlıklar yaptı ve bunun sonucunda da kendi ülkesi içerisinde aslında çok ciddi maliyetler ödemek durumunda kaldı. Bugün İran'da yapılan gösteriler, keza seyircilerimize ifade edelim, İran'da çok ciddi bir toplumsal olaylar yaşanıyor. Ülkede ciddi bir altyapı sorunu var, yönetim sorunu var, ekonomik açıdan ciddi bir krizin içerisindeler ve insanlar bunu sorumlusu olarak mevcut Molla rejiminin dış politikada attığı adımları da görüyorlar. Şimdi milyarlarca doların Hizbullah'a harcanması, Esed rejimine harcanması insanları isyan noktasına getirdi. Ama yatırım yaptığı bölgelerde de yumuşak gücü elde edemediğini İran'ın gördük. İşte Basra gibi bir yerde, Şiilerin en önemli bölgelerinden birisinde, Irak'ta yaşanan tüm kötü meseleler, olumsuzluklar İran'a fatura edildi ve Şii milis örgütlerin karargahları, İran başkonsolosu yakıldı, Hamani'nin fotoğraflarının yakıldığı bir denklemi
İran
gördük.
Belki bir başka,
bu da tabii ciddi bir başka İran'ın hesap hatasını bize gösterdi.
Konumu olabilir. Yani İran yayılmacılığı ya da bölge ülkelerindeki politikalar başlı başına değerlendirilebilir ama Suriye'deki tarafları konuşmaya devam edersek Rusya az çok biliniyor. Siz de işaret ettiniz ama işaret ettiniz. Belki Suriye'de en gizli, en derinden ve en temel bozucu taraf diyebileceğimiz bir İsrail faktörü var.
Kesinlikle.
İsterseniz onu biraz konuşalım.
İsrail'in Suriye politikası malum. Savaşın başından beri aslında iç savaşın gittikçe derinleşmesi ve Suriye devletinin tüm unsurlarıyla bir yıkım içerisine uğraması için uğraştı İsrail.
Savaşın olabildiğince bitmemesi, uzaması için.
Tabii kesinlikle. Çünkü İslam dünyasının tüm enerjisini Suriye'de harcanıyordu. Bir tarafta bir mezhep savaşı algısı da oluştu ne yazık ki. Sünniler Şiilere karşıymış gibi bir durum söz konusuydu. Bu da tüm İslam dünyasının enerjisinin burada tüketilmesi anlamına geldi ve tabii İsrail'in temelde bölgede Mısır'la birlikte Suriye'yi bir düşman Arap ekseni olarak gördüğünü biliyoruz. Golan meselesi hala devam ediyor. Arada bir çatışmazlık süreci olsa da bir barış anlaşması söz konusu değildi. İşgal devam ediyordu. Bu anlamda Suriye devleti aygıtlarının zaafa uğraması, yıkılması, bu şekilde bir tükeniş İsrail'in çok lehineydi. Ama tabii İsrail'in daha süreç devam edince farklı angajmanları da oldu. Burada tabii bazı güney bölgesindeki azınlıkları desteklediğini gördük. Bunun ötesinde eğer imkanı oluşursa bir tampon bölge kurma amacı vardı. Çünkü Hizbullah ve Şii milislerin, İran devrim muhafızlarının Suriye, İsrail sınırına kadar yerleşmiş olması İsrail'i ciddi anlamda rahatsız ediyordu. Bu bağlamda zaman zaman İsrail Hava Kuvvetleri'nin Suriye hava sahasına girerek İran hedeflerini bombaladığını da gördük. Tabi burada Rusya ile da bir angajman oluşturdu İsrail. Bunu da altını çizmek gerekiyor. Her ne kadar Rusya rejiminin en büyük müttefiği olsa da İsrail Rusya'da iyi ilişkiler kurarak özellikle Netanyahu ve Putin arasında ciddi bir ilişki ağı olduğu biliniyor. Bu anlamda kendi çıkarlarını maksimize edebilmek için bunu değerlendirdi. Yine Trump iktidarıyla birlikte İsrail'in Beyaz Saray'daki nüfuzu çok ciddi anlamda artmış durumda. Amerika'yı da kendi lehine politikalar üretebilmesi adına Suriye denkleminde devamlı adım atmaya zorluyor. Tabii güney bölgeleri ve İran hassasiyetinin dışında benim gördüğüm PYD-YPG yapılanmasını da İsrail doğrudan destekliyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmemesi için ve bu PKK'nın Suriye yapılanmasıyla olan angajmanına devam etmesi için baskı yaptığını da görüyoruz. Evet. Çünkü İsrail'in temel bölge vizyonunda daha önceden Arap devletlerin Arap olmayan ittifaklarla çevrelenmesi politikası vardı. İşte bir dönem Türkiye, Etiyopya, İran gibi Şah döneminde ülkelerle iyi ilişkiler kurarak kendisine yönelmiş Arap tehdidini bu ittifak ayrılığı bertaraf etmek istiyordu. Ama şimdi yeni denklemde işte hem Türkiye'yi hem İran gibi ülkeleri kaybedince Arap ülkelerinin kendi içerisinde parçalanması, dağılması ve bir çatışma yaşanması için yatırım yapmaya başladı. Bu anlamda bir bağımsız Kürt devletinin kurulması adına da İsrail'in bir yatırım yaptığını biliyoruz. İşte İKB referandumu destekliyordu. PKK ile ciddi angajmanları olduğunu biliyoruz. Ve Suriye'nin parçalanması noktasında İsrail için bir fırsat doğdu. Ve bu anlamda Amerika'yı da yönlendirerek PYD-YPG yapılanmasına destek verilmesi ve burada gerekirse Türkiye'ye karşı, gerekirse Esed rejimi ve İran'a karşı kullanmak amaçlı bir PYD bölgesi oluşması için çaba sarf ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla İsrail'in bölgedeki politikası diğer tüm devletleri birbiriyle mücadele içerisine sürükleyecek ve parçalayacak, onların bölünmesi ve küçülmesine neden olacak bir politika izlediğini görüyoruz.
Tabii İsrail'in Büyük İsrail projesine de işaret etmek gerekir. Rahmetli Erbakan, başbakanlarımızdan rahmetli Erbakan Hoca sıklıkla vurgulardı. O zaman açısından belki Türkiye çok anlaşılabilir değildi ama işte Türkiye'nin güneydoğusunda içerecek şekilde Büyük İsrail projesine doğru adım adım giden bir strateji olarak da görülebilir. Bak. Bugünkü kargaşada orada bir terör koridoru oluşturmak arzu edilebilir. İşte bir süre sonra 30 yıl sonra 40 yıl sonra bilinemez. Tekrar bir kargaşayla İsrail'in, Siyonist İsrail, bütün Yahudilerin değil ama Siyonist Yahudilerin amacı olan Büyük İsrail'e doğru adım adım gidilmesi düşünülebilir. Can Bey, aslında soracağım başka sorular var. Diğer aktörleri de detaylı bir şekilde değerlendirelim istiyorum ama vaktimiz de bu arada bitmiş durumda. İsterseniz son bir soruyla şöyle toparlayalım. Buyur. Bunları konuşmak gerçekten insana acı veriyor. İnsana hüzün veriyor. Evet, yani çünkü üzerine konuştuğumuz şey insan. Üzerine konuştuğumuz şey parçalanan aileler, parçalanan bebekler, diridir yakılan bebekler. Mekke döneminde olduğu gibi çok büyük acı, çok büyük ve bütün insanlığın gözü önünde olan olaylar insana huzur vermiyor. Suriye'deki bu savaş nasıl bitebilir? Suriye nasıl huzura kavuşabilir? Son sorum da bu olsun.
Tabii zor bir soru sordunuz. Ne yazık ki. Aslında Aslan'la süreci bir şanstı, bir fırsattı. Türkiye'de buna ciddi anlamda yatırım yaptı. Ama ne yazık ki İran ve Rusya'nın samimi olmadıkları işte İdlib meselesinde bir kez daha görüldü. Ama yine de tek şans müzakere diye düşünüyorum. Yani savaşın şu anda mevcut denklemde evet Esed rejimi görece galip gelmiş olsa da bir azınlık rejimi sadece halkın %8'i %10'una dayanıyor ve bunun devamlı dışarıdan destekle ayakta tutulması ve yeni Suriye'nin inşa edilmesi yani mümkün kılacak bir denklem olmadığı görülüyor. Temel mesele şu: ülkedeki tüm etnik ve mezhebi yapılar içerisinde barındıracak gerçekten dünya standartlarında bir iktidara oluşması. Bunun için de işte Aslan'ın süreci kapsamında yeni anayasa yapım süreci ve ardından da bir seçim süreci inşa edilecekti. Eğer İdlib konusu taraflar arasında halledilebilir ve bir ateşkesle, müzakereyle sonuçlanırsa bu yeniden bir fırsat sunabilir diye düşünüyorum. Rusya da eğer gerçekten samimi ise İran'la birlikte Esed rejimine baskı yaparak belli tavizler verdirerek Türkiye'nin de muhalifler üzerindeki nüfuzunu kullanarak bir ortak noktada buluşması bunların sağlanabilir. Yerel Adem merkeziyeti bir yapıyla tüm etnik mezhebi yapıyı içerisine barındıracak Şam'da bir yönetimle en azından Suriye'nin geleceği için büyük bir şans yakalanabilir diye düşünüyorum. Ama burada Rusya ve İran'ın gerçekten samimi bir şekilde çözümü istemesi gerekiyor. Bu konuda ama ben ne yazık ki hala karamsarım.
Evet, umalım ki bu savaş, bu kirli savaş bitsin. Çünkü Türkiye dışında oradaki insanlar için çok fazla kaygı taşıyan başka ülkelerde söz konusu değil. Bu kirli savaş bitmeli ki Suriye'nin inşasına yönelik 10 yıllar sürecek bir restorasyon süreci tabii başlayabilsin. Keza bilemiyorum insanlık adına değer taşıyanların daha ne kadar ülkesinde bombalar altından kaçarken denizlerde boğulan aylanda evet. Bektiramlarına katlanabilir. Bunun için çabalayalım, çalışalım, dua edelim. Bu savaş bir an önce sona ermiş olsun. Evet değerli dinleyiciler, biliyorum bu konuları konuşmak insana huzur vermiyor, hüzünlendiriyor, acı veriyor ama maalesef yaşadığımız dünyanın bir gerçekliği bu durum ve bu Türkiye çok uzak bir coğrafyada değil, hemen kapı komşumuzda gerçekleşiyor. Umarız Türkiye'de son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın da liderlik ettiği görüşmelerle birlikte Suriye'de yeni bir sayfa açılır ve Suriye halkı acıları geride bırakabilir. Haftaya bir başka konu ve konukla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çeşmi Cihan.